Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin 17. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız fena değilim bu aralar. Bu bölümde bu kadarını söylemekle yetineceğim. Uzun uzun halimden bahsetmeyeceğim. Çünkü bir yandan güncel durumları, keşfettiklerimi, öğrendiklerimi henüz tazeyken anlatmak istiyorum. Diğer yandan kırılma noktalarını son 7-8 seneyi anlatmadan güncel meseleleri anlattığımda havada kalıyor. Hikayenin sırası bozuluyor. Buna rağmen her bölümün açılışında biraz olsun güncel durumlara değiniyordum. Ama ne kadarını anlatmalı, neyi sonraya saklamalı derken açılışı yazma kısmı eziyete dönüşüyor. O yüzden güncel konuları bir müddet sadece günlüğüme yazacağım. Podcast'te zaman olarak sırası geldiğinde anlatacağım. Aklımdan anlık olarak geçenleri, öğrendiklerimi, keşfettiklerimi sıcağı sıcağına paylaşmamak, bekletmek, ertelemek, yokmuşlar gibi davranmak kolay değil. Bir ara acaba ikinci bir podcast serisine başlayıp güncel konuları da orada mı konuşsam dedim. Ama bunu yapmak yerine geçmişi anlatmayı hızlandırmak, derli toplu şekilde günümüze taşıyıp oradan devam etmek daha sağlıklı olacak diye karar verdim. Hatta daha önce de bahsettiğim gibi her bir bölüme dair görsel bir arşiv de oluşturacağım. Sadece fotoğraflar değil, yazılar, biletler, ekran görüntüleri gibi sizlere anlattıklarıma dair arşivde olan her şeyi diğer kişileri ve kurumları saklı tutarak paylaşacağım. İlk bölümden itibaren neler anlattığımı hatırlatması, bağlantıların altını çizmesi, sırasıyla her şeyin görsel olarak da birleşip hem geçmişle ilgili ortak hafızamıza katkı sağlaması hem de hikaye oluşturması güzel olacak diye düşünüyorum. Sadece hala nasıl yapacağıma tam olarak karar veremedim. Podcast'in Instagram hesabında her bölüme özel derlemeler yaparak öyle mi paylaşsam, yoksa mini bir belgesel gibi videolar mı hazırlasam, genel hatlarıyla ne yapmak istediğimi biliyorum, neden yapmak istediğimi biliyorum. Yaratacağı etkiyi öngörüyorum ama nasıl yapacağım konusunda netleşemedim hala. Dinleyenler arasında iletişim fakültesinde görsel sanatlarda okuyan, bu tarz bir işte mentorluk yapabilecek hem de ortaya profesyonel bir iş çıkartabilecek, İstanbul'da yaşayan, fiziksel olarak bir araya gelip çalışabileceğimiz biri varsa bu projeyi birlikte hayata geçirebiliriz belki. Bu anlattıklarımı öyle alelade, podcast'le, hikayemle hiç ilgilenmeyen biriyle birlikte gerçekleştirebileceğime inanmıyorum. O yüzden buradan paylaşmak istedim. Dışarıdan destek almaktansa dinleyiciler içinden biriyle birlikte çalışmayı tercih ederim. Sen iletişim mezunu değil misin, niye kendin yapmıyorsun diye soracak olursanız da görsel işler için kendi bilgimin, yeteneğimin, yaratıcılığımın ve sabrımın sınırlarına tosladığımda profesyonel olarak görsel içerikler üreten, konuya hakim birinin desteğini almak istiyorum. Podcast'i yaparken yalnız olmak zorundayım. Bir başkasının desteğini alamıyorum. Ama hikayenin görsel anlatımı için kendimle sınırlı kalmak zorunda değilim. İlgiyle dahil olacak, heyecanımı paylaşacak biriyle yolumuz kesişirse çok mutlu olurum o yüzden. Bu kişi benim diyorsanız eğer bölüm açıklamalarında paylaştığım mail adresi üstünden bana ulaşabilirsiniz. Güncel konulara değinmeyeceğim dedim ama birçok kişinin azalan dikkat seviyesi sebebiyle acaba bende de dikkat eksikliği bozukluğu mu var sorusunu kendi kendine sorduğunu bildiğimden yalnızca bu konu için minik bir parantez açmak istiyorum. Geçen bölümde hem teşhis almak, alırsam da tedaviye başlamak için psikiyatrist randevusu aldığımdan bahsetmiştim. Hem teşhisi aldım hem de ilaç tedavisine başladım. Adı tedavi olsa da ADHD ortadan kaldırılabilir bir rahatsızlık değil. İlaçlar genel olarak günlük hayatı düzenlemek konusunda yaşanan zorlukları azaltıyor. ADHD'li olmayan beyinlerde çoğu zaman işe yaramadığı gibi normal beyne sahip kişiler tarafından sınavlara çalışmaya odaklanmak gibi durumlar için kullanılması beynin dopamin sistemini bozup kişiyi gerçekten dikkat problemleriyle baş başa bırakabiliyor. Benim ilaç deneyimim en başta çok tanıdık bir hal yarattı üstümde. Bu herkesin yaşadığı bir şey midir bilmiyorum. Ben aşık olduğum, mutlu olduğum bir ilişkinin başlarında olduğum o çok heyecanlı dönemlerde dünyayı daha net görmeye başlarım. Her şeyi otomatik olarak daha özenli yapmak isterim. Buna enerjim olur ve zorlanmadan dikkatimi verebilirim. Ben bunu aşık olan herkesin başına gelen bir şey sanıyordum ama galiba herkes ADHD'li bir beyinde olduğu gibi hayatın gündelik akışı içinde dopaminden bu kadar yoksun yaşamadığı için böyle keskin farklar yaşamıyor aşık olduğunda. İlaçla birlikte bende aşık olduğum zamanlardaki dikkat, enerji ve motivasyon aktif oldu. Sonrasında doğru ilacı ve doğru dozu bulmaya çalışırken dengem şaştı biraz. Doktor kontrolünde gözlemleyerek en uygun tedaviyi oturtmaya çalışıyoruz şimdi. Bir yandan da yeni deneyimler, yeni sorular yaratıyor zihnimde. Acaba diyorum bu aşka aşık insanlar beyin kimyalarındaki bazı farklılıklar sebebiyle aşka ihtiyaç mı duyuyorlar? Biraz araştırınca görüyorum ki çok da yersiz bir düşünce değil bu. Şunu da yanlış anlaşıldığı için eklemek isterim. Odaklanamamak, dikkatin dağılması konuları ADHD'nin etkilerinden yalnızca biri ve çağımızda dikkat sorunu yaşamayan insan yok gibi zaten. O yüzden şüphelenen herkese ilk önce ADHD'nin gerçekte ne olduğunu kavrayabilmeleri için Doktor Gabor Mate'nin Dağınık Zihinler kitabını okumalarını tavsiye ediyorum. Ve bu konuyla birlikte güncel hayat durumlarını rafa kaldırıyorum. Bir müddet bundan kesin bahsetmeliyim dediğim bir şey yoksa eğer sadece kronolojik akışla ilerleyeceğiz. Hazırsanız 2013 yılının Kasım ayına dönüyoruz. Amerika'dan döneli 2 ay kadar olmuş. Üniversitenin son yılı. Bir sürü iş başvurusu ve görüşmesi yapmışım. İstediğim işler olmamış. Bir sanat galerisinde bir ay çalışıp sonra bir yurt dışı eğitim danışmanlık şirketinde işe başlamışım. Tom'la ilişkim sürüncemede, aklım denizcide. Bir yandan sigorta girişleri için evraklar toplayıp yeni işler öğrendiğim, tam zamanlı çalıştığım, diğer yandan okula gidemediğim için dersler hakkında bilgi toplamak, sınav konularını öğrenip not toparlamak için çırpındığım, sosyal hayatımı ve ilişkilerimi sürdürmek için özen gösterdiğim, yaşadığım bazı sağlık sorunları için doktorlara gittiğim, tüm bunların yanında bir sene sonra okul bitip de mezun olduktan sonrasını planlamaya çalıştığım, nefes alacak zamanımın olmadığı bir dönemi hayatımın. Sürekli bir koşturma, her şeyi yoluna koyma çabası içindeyim. Zamanımı boşa geçirmekten, beni olmak istediğim kişiye, ulaşmak istediğim hayata götürmeyecek şeylerle oyalanma fikrinden ödüm kopuyor. Her şeyi dengede tutmaya çalışıyorum. Düşersem, yanlış şeylere odaklanırsam hayatın gerisinde kalırım. Hayal ettiklerim yerine mecbur kaldığım şeyler yaşarım diye korkuyorum. Olduğum kişiyi sosyal ilişkiler ve aktivitelerle, dersleri geçip diplomayı zamanında almakla, farklı meslekler öğrenip para kazanmakla, sağlıklı olmakla, müzik dinleyip kitap okuyup yazmakla olmak istediğim kişiye yaklaştırmaya çalışıyorum. Kimsenin vicdanına kalmadan, görüşlerine itimat etmek ve kendimi baskılamak zorunda kalmadan kendimi inşa etmeye uğraşıyorum. Sadece çabalamaya, ilerlemeye, tüm ihtimalleri değerlendirip elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklıyım. Özgüvenimi kıracak, bana benimle ilgili olumsuz mesajlar verecek her şeyden bu koşturmaca sayesinde kaçıyorum. Sınırlarımı bilmiyorum. Hayatta her şey mümkünmüş, insanın odaklanarak açamayacağı kapı yokmuş gibi geliyor. Üniversite bittiğinde ailemin evinde, kardeşimle paylaştığımız odada yaşamaya devam edersem ruhen hırpalanacağımı, kendimi başarısız hissedeceğimi biliyorum. O yüzden öğrenciliğin son yılını çok iyi değerlendirmenin ve kendimi garantiye alacak adımlar atmanın kaygısını taşıyorum. Durmuyorum, dinlenmiyorum ve bu bana normal geliyor. Hayatımı ve kendimi günlüklere yazarak, yapılacaklar listeleri hazırlayarak düzenlemeye ve kontrol etmeye uğraşıyorum. Kazandığım parayı yalnızca günlük ihtiyaçlarıma ve sosyalleşmeye harcıyorum. Eşyalara, moda olan şeylere sahip olmaya ilgi duymuyorum. Kıyafetlerimi ya Kadıköy'de ihraç fazlası ürünler satan bir dükkandan ya da indirimde ilgimi çeken bir şey varsa mağazalardan alıyorum. Bir tarzım var ve o tarza uygun az, öz birkaç parça eşyamın olması yetiyor. Ayakkabı, sırt çantası gibi uzun süreli kullanılacak, her gün giyilecek şeyleri belli başlı spor markalarından alıyorum. Hem tarzıma uygun oldukları için hem de dışarıya vermek istediğim mesajı destekledikleri bir aidiyet duygusu yarattıkları için liseye başladığım zamandan beri o markalar dışında ayakkabı giymiyorum. Geri kalan şeyleri üstüme uyuyorsa, kendimi içinde iyi hissediyorsam, beni yansıtıyorsa giyiyorum. O dönem Amerika'dan neredeyse bedavaya sevdiğim ayakkabılardan birkaç çift aldığım için kafam rahat. Başkalarının hangi eşyalara, kıyafetlere sahip olduğunu zerre umursamıyorum. Kimseye benzemek istemiyorum. Bütün işim kendimle ve eğer ihtiyacım kadarı varsa zihnimi hiç bir tanesine daha sahip olmakla, vitrinlere bakıp bir şeylere arzu duymakla meşgul etmiyorum. Bir alternatif olarak değerlendirmiyorum bile bunu. Eşya benim üzerimde hakimiyet kurmadan benim eşya üstünde hakimiyet kurabiliyor olmak esnek olmama yardımcı oluyor. İhtiyacım kadarından fazlasıyla meşgul olmuyorum. Kendimi marka giyinerek, bir şeylere sahip olarak değerli hissedebilmek, değerimi bunlara bağlamak bana göre değil. Süklüm püklüm basit şeyler giyip değersiz hissetmek de öyle ve o konuda güzel bir denge kurabiliyorum. Sosyal aktivitelere dahil olabilmek, kendime ilk olarak bir çalışan olarak kapısını açtığım mekanların, konserlerin bir noktada müşterisi de olabilmek, değer verdiğim fikrine, yaşantısına saygı duyduğum insanlar tarafından kabul görmek, evden kapıyı çekip harçlık istemeden çıkabilmek, borçsuz yaşamak, elimdekiyle idare edebilmek, eşya satın almak yerine deneyim kazanmak, kendime yatırım yapmak önemsediğim şeyler. İçimden böyle geliyor ve stratejik olarak da benim için doğru olanın böyle yaşamak olduğunu bildiğimden eşyalara sahip olmak düşüncesinde hiç oyalanmıyorum. Çalıştığım işlerin bana kapıları açmasını, para kazanmanın yanında hayatta kalmam ve deneyim açısından zenginleşmem gibi katkılar sağlamasını, becerilerimi kullanıp daha da geliştirmeme, kendimi keşfetmeme, özgüvenimi yükseltmeme yardımcı olmasını ve yeni bir çevre, yeni insanlar, yeni dünyalar katmasını bekliyorum. Paraya da ihtiyacım var, orası ayrı ama öncelikli ihtiyacım gelişmek, deneyim kazanmak ve geleceğimi garanti altına almak. İşte 25 Kasım'da vize ve kayıt sorumlusu olarak işe başladığım yurt dışı eğitim danışmanlık şirketinden de böyle beklentilerim vardı. Haftanın 5 günü bir ofise gidip aynı masada akşama kadar çalışmak, bununla birlikte okulu ve dersleri takip etmek, not toplamak, oradaki sorumlulukları da yerine getirip sınavları vermek, evdekilerle aramı iyi tutmak, arkadaşlarıma zaman ayırmak, hepsini aynı anda organize etmek pek de kolay değildi. Masa başı bir işte çalışmak da bana göre değildi ama en azından bu işte hafta sonları izin yapabilecektim. Sigortam yapılmıştı, üstünde adımın yazdığı bir kartvizitim vardı. Yurt dışındaki dil okulları ile İngilizce yazışmalar yapıyor, dil okullarına gidecek kişilerin vize evraklarını topluyor, onları vize başvurularına hazırlıyordum. Hangi ülkeye gitmek için ne gerekiyor, okul fiyatları ne, hangi ülkelerdeki hangi okullar daha iyi, hangi ülkeye nasıl vize alınır bunları öğreniyordum. Work and Travel'a gitmiş olmanın aldığı ilk meyvesi bu iş olmuştu. Bir gün Türkiye'den gitmek istersem neler yapabileceğime dair fikir ediniyordum. Ofiste 10-12 kişi kadardık. Aynı masayı paylaştığım, bana hiç ego yapmadan tane tane işin detaylarını öğreten kızla arkadaş olmuştuk. O da İTÜ Sözlük'te yazıyor. Hatta hatırladığım kadarıyla bir de Sözlük'ün radyosunda program yapıyordu. Ortak tanıdıklarımız vardı. Ofisin en küçüğü bendim. Herkes iyi davranıyordu ama en çok bu bahsettiğim kız muhasebecimiz ve bir de sarışın, dünya tatlısı bir kadınla uyuşmuştu kimyam. Diğerleriyle yalnızca iş arkadaşıyken bu üç kişiyle birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. İşe başladığım hafta okuldan bir arkadaşım İstanbul Caz Festivali kapsamında Babilon'da gerçekleşecek Emily Wells konserine davetiyem var. Gelmek ister misin diye sormuştu. Olur demiştim. Taksim Meydanı'ndaki ofisten çıkıp Asmalı Mescit'teki Babilon'a yürümüştüm. Sahnede Amerikalı bir müzisyen olan Emily Wells vardı ve Los Angeles diye bir şarkı söylüyordu. Telefonumda ise Los Angeles'ta olan Amerikalı erkek arkadaşımdan gelen ve yanıt bekleyen mesajlar vardı. İlişki hakkında düşünüyor, neden devam edemediğimi sorguluyordu ve içten içe bitirmek istediğimden emin olduğumu biliyordum. Hissettiklerimi, düşündüklerimi günlüğüme yazıyor, bir kriz yaratmadan, kendimi düzgünce ifade ettiğimden, onu da kırmadığımdan emin olarak ayrılmak istiyordum. O yüzden bıçak gibi kesme yoluna gitmeden yavaş yavaş yapacağım ayrılık konuşmasına hazırlanmaya ve onu da hazırlamaya çalışıyordum o dönemde. Konserin ertesi günü iş çıkışında Amerika'daki ev arkadaşlarımdan poligot olanla görüşmek için çalıştığı kapalı çarşıya gittim. O da hem okuyor hem çalışıyor, kendi kendini geçindiriyordu. Destek olan kimsesi yoktu. Civardaki çay bahçelerinden birine gidip hasret giderdik o akşam. O dönemde de bir sürü dil konuşuyordu zaten. Üstüne Kuzey Avrupa ülkelerinden birine taşınıp onların da dillerini öğrendi. Özeline girip çok fazla detay vermek istemiyorum ama kendini yaşamak konusunda tanıdığım en ısrarcı insanlardan biriydi. Çalışkanlığı ve yetenekleri sayesinde gay olduğunu saklayarak yaşamak mecburiyetinde kalmadan dünyayı kendine evi yaptığı bir hayat yarattı çok erken yaşlarda. Work and Travel'dan döndükten sonra uzun yıllar diyalogumuzu sürdürdük ama bir noktada koptuk. Kendi açımdan bugün konuşsak hiç araya zaman girmemiş gibi kaldığımız yerden devam edebilirim arkadaşlığımıza. Çok fazla insanla tanıştım, yolum kesişti, ortak ortamları paylaştım, ortak paydalarda buluştum. Kimiyle diyalogum çok uzun yıllar sürdü ama diyalogun ne kadar uzun sürdüğüyle birini teklifsiz, içten bir şekilde kabul etmek doğru orantılı olmuyor her zaman. Bazı insanlar günlük hayatta konuşmuyor olsak da, yollarımız ayrılmış olsa da heybemizin içinde bizimle beraber yolculuk etmeye devam ediyor. Ömür boyu hatırlanmak istenen bir döneme birlikte şahitlik etmiş olmak, o günlerde olduğu kişiyi taşıyıp kendini toplum baskılarıyla değiştirme fikrine boyun eğmeyip özüne sadık kalması, onun hayatının da benimki gibi yollarda devam etmiş olması gibi sebeplerle son birkaç yıldır hiç konuşmamış olmamıza rağmen yakınlık hissini koruyorum. İçimde hep teklifsiz, samimiyetle kabul edeceğim bir yeri olacak. Bu buluşmanın ertesi günü yeni işimin ilk hafta sonunda önceki bölümde bahsettiğim hayatımın seyrini değiştirecek olan olay gerçekleşti. Denizcilik Fakültesi'nde okuyan, bana Camus'un yabancı kitabını ve kendi günlüğünü verdiğinden bahsettiğim arkadaşım, "Cumartesi akşamı dışarı çıkacağız, gelmek ister misin?" diye sordu. Heyecanla ve mutlulukla kabul ettim. O akşamı anlatmaya başlamadan size ilişkilerin daha iyi anlaşılabilmesi için net bir tablo çizmeye çalışacağım öncelikli olarak. Hem bu bahsettiğim arkadaşım, hem de takıntılı olduğum, bundan sonrasında bir numaralı denizci olarak bahsedeceğim Limerence'ımın öznesi, benim 2019'da çalışmaya başladığım ve yıllarca farklı şubelerinde çalıştığım bar zincirinden iş arkadaşlarım. Ona yakın şubede çalışan tahminen 100'ü aşkın üniversite öğrencisiydik ve şubeler arası geçiş de çok yaygın olduğundan hemen herkes birbirini tanıyordu. Farklı okullardan, ilgi alanlarından, çevrelerden, şehirlerden gelen, çoğu en iyi üniversitelerde okuyan çok geniş bir çevre edinmemize sebep olmuştu bu iş. En kalabalık grubu da Denizcilik Fakültesi'nde okuyanlar oluşturuyordu. En az 10-15 kişi vardı ve bunların çoğu hem işte hem okulda hem de özel hayatlarında görüşüyorlardı. O güne kadar ben yalnızca birlikte çalıştığım denizcileri tanıyordum. Ama o cumartesi günü arkadaşımın bardan bağımsız, sadece fakülteden arkadaşı olan denizcilerle de tanışacaktım. Bunu çok önemsemiştim çünkü arkadaşım beni iş ortamından, birlikte çalıştığımız için mecburiyetten tanıştığımız, arkadaş olduğumuz kişilerden bağımsız olan çevresiyle tanıştıracaktı. Bu bir nevi senden utanmıyorum, seni kabul ediyorum ve sana çevremle tanıştıracak kadar değer veriyorum demek gibiydi. En azından benim aldığım mesaj öyleydi. İyi yönlerim vardı, çok da kötü hissetmiyordum ama kendime diğer insanların gözünden baktığımda eksiklerime ve arazlarıma odaklanıyordum. İçimdeki kendini duvardan duvara vurarak eleştiren ses ancak içki içtiğimde susuyordu. Bar zincirinde işe başladığım dönemde 2 yıllık okuldan mezun olmuştum. Diğer herkes 4 yıllık iyi bir okulda okurken ben okumuyordum. Bir tarzım vardı evet ama şıkır şıkır giyinen hanım hanımcık bir kız değildim. Bardaki pozisyonum bile diğer kızlardan farklıydı. Erkeklerin dünyasının içinde barmaidlik yapıyordum. Bir müddet şeflik bile yapmıştım. Kendimi diğerlerinden daha farklı, daha cengaver hissediyordum. Hemen herkes kendi evinde yaşarken ben ailemle yaşıyordum. Diğerleri ailelerinden farklı şehirlerde yaşayıp üniversite okurken, ayakta kalmak ya da sosyalleşmek için çalışırken benim durumum farklıydı. Benim o işi bana verdiği aidiyet hissine, edindiğim çevreye, kazandığım paraya, çalışırken kendimi inşa etmek için ihtiyacım vardı. Gemi kaptanı olacağını bilerek karşılığını barda çalışarak çıkartan bir yaşıtımla aynı durumda değildim yani başlarda. Ailem yaptığım işe burun kıvırıyordu. Dövmeciyle birlikte olduğum dönemde annem ona da burun kıvırıyordu. Maddi durumum, eğitimim, kadınsı çekiciliği bir kart olarak kullanmamam, hatta geri plana atmam gibi şeyler birleşip beni diğerlerinden ayırıyordu. Ama işte en azından bu işte çalışırken beni çalışmaya devam etmeye motive edecek pozisyonları elde edebilmiştim. Sonrasında da adım adım inşa ettiğim özgüvenle ve sırtımı daha öncesinde imkansız gibi görünen durumların bir şekilde değişip iyi bir lisede okumam, alan dışı tercih yapıp 2 yıllık özel okula gitmem, 17 yaşında eve çıkmam, başıma kötü şeyler gelse de genel olarak edindiğim çevrelerle bir şekilde kendimi geliştirip ayakta kalmam, karşı cins tarafından çaba göstermeden beğenilmem gibi olumlu yaşam deneyimlerine yaslayarak taşımıştım kendimi ileriye. Tüm ortamlarda ve gruplar içinde kendimi kötü ve aşağıda hissetmiyordum tabii ki ama benim için önemli olan kendime ait hissedebileceğim, beni besleyen, parçası olmaktan mutluluk duyduğum yerlerde kendimi iyi hissedebilmek, ayrık hissetmemekti. Bar zincirinde çalışırken derece yaparak Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine girmiştim. İlk kez pasaport ve vize alıp Amsterdam'a gitmiştim. Bodrum'a tatile gitmiştim. İşi bırakıp kitap düzeltmenliği yapmış. Lana Del Rey, Guns N' Roses, Scorpions, Pitbull, LMFAO, Pink Martini gibi sanatçıların konserlerinde çalışmıştım. Hem motor ehliyeti hem araba ehliyeti almıştım. Tüm sevdiğim insanları ve ailemi çağırarak ilk defa kendime bir doğum günü kutlaması organize etmiştim. Olumsuz sonuçlanmıştım. Olsa da büyük şirketlere iş başvuruları yapıp mülakatlara girmiştim. Çoğu zaman kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilmiş, evden kapıyı çekip çıkabilmiştim. Arkadaşlarım vardı, dostlarım vardı. Son olarak tüm imkansızlıklara rağmen Amerika'ya gitmeyi kafaya koyup hayır yanıtı almayı göze alarak annemin kuzeninden destek istemiştim. Evet demişti. Amerika'ya gitmiş, Amerika'da yaşamış ve çalışmıştım. Hem hayat deneyimi kazanmış hem de İngilizcemi geliştirmiştim. Döndükten sonra iş görüşmeleri yapıp kısa süre sonra iş bulmuş, henüz bir ayı doldurmadan sigortalı, daha fazla kazanacağım ve hafta sonları da izin yapabileceğim bir iş bulmuştum. Tüm bunlar yaşanırken güçlü bir kimlik bilincim vardı ve bu bilinç benim gelişmekte olan, henüz olmamış bir insan olduğumdu. Varmak istediğim yere beni götürecek olanlar için esneme payı bırakıyordum kendime. 30 Kasım 2013 tarihine arkadaşımın beni diğer denizcilerle tanıştıracağı o cumartesi akşamına geldiğimizde deneyimlediklerim ve edindiğim kazanımlar sayesinde kendime dair algım daha olumluydu artık. Amerika'dan yeni dönmüş, 4 yıllık üniversitenin son senesinde olan, çalışan bir genç kadındım. Gece hayatına Beyoğlu'nun en popüler mekanlarından birinde çalışarak giriş yapmış, Kadıköy'ün mekanlarını müşteri olarak ezberlemiş, yeme içme kültürünü içindeyken öğrenmiştim. Okumak, yazmak, gezmek ve müzik dinlemek haricinde bir hobim, dünyada kendime bir yer edinmeye uğraşmaktan başka herhangi bir şey için zamanım ve kapasitem yoktu. Günün birinde iyi bir işim ve düzenim olursa, kendimi garantiye alıp güvende hissedebilirsem, ilgimi çeken şeylere zaman ayırabilir, yeni şeyler öğrenebilirim diye düşünüyordum. Denizcilik fakültesinde okuyanların çoğu donanımlı insanlardı, hobileri vardı, kitap okuyorlardı, dünyanın ve ülkenin haliyle ilgileniyorlardı, bir görüşleri ve duruşları vardı. Uzaklara gitmek ve sorumluluk almakla ilişkili bir meslek seçmiş olmaları, kendine has kültürü, kodları ve sıkı kuralları olan bir okulda okumaları, bunun yanında sosyal hayata, kendilerini geliştirmeye zaman ayırmaları çekiyordu beni. Çoğu yüksek enerjili, kafası çalışan, ayakları yere basan ama aynı zamanda eğlenmeyi de bilen çocuklardı. Bir numaralı denizciyle buluştuğumuz zamanlarda bir dönem bir dövüş sporunun kursuna, bir dönem de dansa gittiğini öğrenmiştim. Ve iki ayrı uçta olan bu hobileri ilginç bulduğumu söyleyince, dövüş sporu çok erkeksi ve güç üstüne, dans ederek kabalaşma ihtimalini törpülüyorum, bir denge yaratmaya çalışıyorum benzeri bir açıklama yapmıştı. Çok fazla insan tanıyordum, onlarca kişi vardı çevremde ama hobilerine aktif olarak zaman ve bütçe ayıran, grup aktivitelerini sürdürebilecek özgüveni olan, yeni şeyler deneyen bu kadar çok insanı ilk defa denizciler sayesinde bir arada görmüştüm. Yıllar içinde ister istemez dünyalarını biraz olsun gözlemleme ve anlama fırsatı bulmuştum. Arkadaşlarımız başladığında çoğu okulun ilk yıllarındayken artık hepsi sefere çıkmış, denizde olmayı deneyimlemiş, hikayeler biriktirip getirmişlerdi. Hepsi denizcilik fakültesinde okuyordu ama güverte ve makine olarak ayrılıyordu bölümleri mesela. İlk öğrendiğim şey buydu. Güvertedekiler kaptan, makineciler de mühendis olarak görev alıyorlardı gemilerde. Birinci kaptana süvari bey ya da hanım, baş makiniste de çarkçıbaşı deniyordu. Bu pozisyonlara ulaşmak için yıllarca seferlere çıkmak, deneyim kazanmak, adım adım ilerlemek gerekiyordu. Okulda üst sınıflardaki öğrencilerin, alt sınıflardakilerin abisi ya da ablası olarak anıldığı bir hiyerarşi vardı. Bunlar benim ilgimi çekiyordu. En çok da aynı insanlarla birlikte dev gibi bir geminin içinde uçsuz bucaksız okyanusta aylarca süren seferlerde biriktirilen hikayelerle ilgileniyordum. O mecburi izolasyon halini nasıl deneyimliyorlardı? Neler düşünüp neler hissediyorlardı? Çalışmadıkları zamanlarda neler yapıyorlardı merak ediyordum. Döndüklerinde insanlarla ilişki kurmakta zorlanıyorlar mıydı? Dünyaya ve sosyalleşmeye karşı bir açlık duyuyorlar mıydı? Hiç uzak diyarlarda karaya çıkmışlar mıydı? Oralarda neler görmüşlerdi? O zamana kadar seferden dönenlere bu soruları sormuş, bir sürü hikaye dinlemiştim. O akşam tanışacağım çocukların dünyalarına çok da yabancı değildim yani ve aralarına katılma, ilgimi çekecek yeni şeyler öğrenme ihtimali, öyle bir grubun içinde kabul görme fikri heyecan vericiydi benim için. Hatırladığım kadarıyla önce arkadaşımla Kadıköy'de buluşup Kabataş'a geçtik, finikülere binip Taksim Meydanı'na çıktık. Yolda ona yeni girdiğim işten bahsettim. Henüz ilk haftayı yeni tamamlamıştım ama bütün gün pencereyi bile görmeyen bir masada oturmaktan, öğlen yemeklerini yine penceresiz minicik bir mutfakta yiyor olmaktan ve tüm gün gün ışığını yalnızca öğle yemeği sonrası aşağı inip sigara molası verdiğimizde aldığımdan yakınmıştım. Hafta içi hem tam zamanlı çalışıp hem dünya kadar ders hakkında okula gitmeden bilgi toplamak için uğraşmak. 2 saat işe gitme, 2 saat dönme şeklinde yolda geçen 4 saat. Üstüne bir de sosyalleşmek için zaman ayırmak zordu ama olumlu tarafları da vardı tabii. Sigortalı bir işim vardı, para kazanıyordum ve en önemlisi gelecek hedefleri arasında yurt dışına gitmek olan biri olarak dil okulları, tekrar work and travel'a gitmek istesem bunun bir yolu var mıdır, hangi ülkeye nasıl vize alınır gibi konularda bilgi ve çevre ediniyordum. Olumsuz geçen iş görüşmelerinin kırdığı özgüvenim biraz olsun toparlamıştı. Bana güvenerek iş vermişlerdi, bir kart vizitim vardı. Aileme gece hayatından başka bir işte çalışabildiğimi kanıtlıyordum. Belki bu sefer yaptığım işe daha çok saygı duyarlar, bana daha çok anlayış gösterirlerdi. Bunları anlatırken ofisin önünden geçtik. Arkadaşıma ofisi de gösterdim ve hatırladığım kadarıyla orada bana dedi ki bu iş sana göre değil, senin ruhuna, hedeflerine hitap eden bir iş değil bu. Sıkılarak zaman kaybedeceksin. Öğreneceğin her şeyi öğrenmen maksimum bir ay sürecek. Sonra ne yapacaksın? Sadece para için mi yapacaksın bu işi? Üniversitenin son yılındasın ve bu zaman bir daha geri gelmeyecek. Para lazımsa başka bir iş, başka bir yol bulunur. Yıllarca çalıştın zaten. Yine harçlık çıkaracak bir iş bulursun. Bir mezun ol bakalım. O zamana kadar da öğrenci gibi yaşa. Ne acelen var? Bu söyledikleri etkiledi beni. Hayatımda mentor görevi gören kimse yoktu. Ailem kararlarıma, yaptığım işlere, seçimlere karışmıyordu. Gece hayatında çalışmamdan çok da memnun olmamaları haricinde kendi yolumu bulmaya çalışıyor olmam üstünde etkileri yoktu. İlk defa biri beni ve şartlarımı göz önüne alarak, öğrenciliğin son yılında olmam gerçeğinin altını çizerek hayatının bu dönemi de yaşanmayı bekliyor demişti. Sen zaten bir şekilde yolunu bulacaksın. Bu telaşa bu zamanda bu kadar da gerek yok demişti. Boş bir cesaret ve gaz verme değildi bu. Aklıma yatan bir perspektif sunuyordu. Kendime inanmamı, çok da endişelenmememi söylüyordu. Bunu o zamana kadar hiç duymamıştım galiba. Biri benim endişelerimi anlıyor ve halledersin diyordu. O anda kafama koydum bunu. Bir yol bulacak, okulun son yılını burada tam zamanlı olarak çalışarak geçirmeyecektim. Ailen destek olamaz mı diye sormuştu arkadaşım. Olamaz demiştim. Zaten bütün mesele ailemden destek almadan var olmakta. Work and Travel'a gönderen dayın destek olmaz mı diye sordu bu defa. Biraz sabit destek gelse part-time bir işe girer halledersin. Tekrar para isteme fikri aklıma yatmadı. Hem daha söz verdiğim riskleri alıp teşekkür etmek için ziyaretine bile gidememiştim dayımın. Dur bakalım dedim. Bir yolunu bulacağım. Bunları konuşa konuşa yemek yiyeceğimiz Tramva isimli mekana varmıştık. Çalıştığım ve ilişkili olduğum mekanların isimlerini saklıyorum ama müşteri olarak gittiğimiz mekanları bir dönemi hatırlattıkları, dinleyenlerin anılarını da tazeleme ihtimali olduğu için açık açık söyleyeceğim. Çoğu zaten kapandı ama yine de belirteyim. Mekan isimlerini belirtmem bir tanıtım ve reklam amacı gütmüyor. Herhangi bir kazanç sağlıyor olmam söz konusu değil. Sponsorlukları hem podcast içinde hem de açıklamalarda belirtiyorum zaten. Önlem olarak belirtmiş olayım. Tramvayda kimler vardı hatırlamıyorum ama mekandan mekana geçtikçe kalabalıklaşmıştık diye hatırlıyorum. O akşam bir numaralı denizcinin bar zincirinde birlikte çalıştığımız, benim de arkadaşım olan çocukluk arkadaşının ev arkadaşlarıyla, yani sonradan da bahsedeceğim denizci evinin tüm üyeleriyle, bir de fakülteden başka çocuklarla tanıştım. Tramvaydan kalktıktan sonra Pandora, oradan elektronik müzik mekanı Kasete, sonrasında da Kasetin After mekanına gittik hep birlikte. Ben hayatımın elektronik müzik dinlemeye başladığım dönemine girmiştim. Hatta yavaş yavaş başka müzik dinlememeye doğru evriliyordum o dönemde. SoundCloud'dan setler dinliyordum. Teker teker elektronik müzik yapan müzisyenleri tanıyordum. Denizciler de hem elektronik müzik seviyorlardı hem de kulüplere gidiyorlardı. Gittiğimiz hemen tüm mekanlarda çalıştığımız bar zincirindeki eski iş arkadaşlarımız çalışıyorlardı. Beyoğlu'nda evimde gibi hissediyordum. O gece nadir olan bir şey olmuştu bana ve anda kalabilmiştim. Başka bir yerde olmak istemiyordum. Yaşıtlarımla birlikte eğlenmek, arkadaşımın da dediği gibi üniversitenin son yılındayken bunun keyfini çıkartabilmek, bunu kendime hak görebilmek fikri iyi gelmişti. Öncesinde gerçekleştirdiğimiz konuşma olmasaydı kendimi eğlendiğim için suçlu hissedebilir, gelecek kaygılarıyla boğulabilirdim belki ama boğulmamıştım. O gece sabaha kadar eğlendikten sonra hep birlikte denizci evine gitmiştik. Denizci evi bizim eve yürüme mesafesindeydi. Ege'nin eviyle ailemin evinin arasında kalıyordu tam olarak. Sabah uyandığımızda o evde yaşamayan ama benim gibi o gece orada kalan boylu postlu ve ikizler burcu olması sebebiyle bir numaralı denizciyi hatırlattığından iki numaralı denizci olarak adlandıracağım denizci tarhana çorbası yaptı. Hep birlikte içtik. Bir kısmını yıllardır tanıdığım, diğerleriyle yalnızca bir akşam önce tanıştığım bir grup insanın beni samimiyet ve ilgiyle içlerine dahil etmeleri, yapılan sohbetler, daha sonra gidilecek etkinlikler üzerine yapılan konuşmalar, neşeyle ve pozitiflikle hayata bağlıyor beni. Kabul edilmek, ilgimi çeken insanlardan oluşan bir grubun parçası olma ihtimali güç veriyor. Bir yandan beni içlerine almaları lütufmuş gibi, bende yanlış olan, eksik olan şeyler varmış da bana tevazu gösteriyorlarmış gibi hissediyorum. Her ne kadar kendimi bir seviyeye getirdiğimi düşünsem de o eksiklik hissini farkında olarak taşıyorum içimde. Ama bu duyguya yenilip kendimi onlardan uzak tutmamaya kararlıyım. Bir aralığa denk gelen o pazar günü eve çok mutlu dönüyorum. Hayatımda yeni bir sayfanın açılmak üzere olduğunu, hatta açıldığını hissediyorum. O dönemde her şeyi günlüğüme yazarken birden kesmiş ve 18 aralığa kadar pek bir şey yazmamışım. Plansız, günlükler üstünden kendimi anlamaya çalışmadan yaşamak hiç bana göre değilken, dağılmaktan korktuğum için her şeyi en ince detayına kadar kontrol etmeye çalışırken, o dönem yaşananları kaydetmemişim. Tam da tahmin ettiğim gibi hatırlamak istemediğim, bir önceki bölümde bahsettiğim çaresizlik duygusuyla kalkışıp da düşündüğüm için bile pişman olduğum iki olaydan biri bu dönemde gerçekleşmiş. Her şeyi anlattığım gibi bu olayı da anlatacağım tabii ki ama kelimelere dökmek, ifade etmek çok zor geliyor. Hemen öncesinde yaşananları bu bölümde anlatıp toparlayacağım. Sonraki bölümde bu konudan devam edeceğiz. Hiç durup dinlenmeden geçen günlerin ardından işteki ikinci haftamda hasta olup hatırladığım kadarıyla 3-4 günlük rapor alıyorum ama rapor süresi dolmadan işe dönüyorum. Şirketin sahibi beni odasına çağırıp bir daha hasta olmayacaksın değil mi diye soruyor. Şaşırıyorum bu sorusuna ve nereden bilebilirim ki diyorum bir daha hasta olup olmayacağımı. Bir çalışanımız vardı hep hasta olup rapor alırdı sen de öyle mi olacaksın diye endişelendim diyor. Böyle bir alışkanlığım yok ama size hasta olmayacağımı garantisini de veremem diyerek çıkıyorum odasından. İdari işlerle de ilgilenen muhasebecimiz takma diyor. Niyeti kötü değil. Yine de okula gidip sınavlara gireceğim günlerde ne diyecek acaba diye endişeleniyorum ister istemez. Her ne kadar baştan öyle anlaşmış olsak da patronun direkt çalışanların durumları suistimal etmesi fikrine odaklanıyor olması sonrasında izin isteyeceğim zamanlarda ne olacak acaba diye düşünmeme sebep oluyor. Neyse ki muhasebecimizle aram iyi ve idari işlerle de o ilgilenmiyor. Dendiği için hallederiz diyor. Şartlarını işe girerken söylemiştin. Merak etme sorunsuz girer gelirsin sınavlarına. O hafta bir yandan hastalıkla uğraşıyorum, diğer yandan çalışıyorum ki oldum olası yağmurlu havalarda gözümden yaş getirecek kadar acılı geçen romatizma ağrılarım, barda çalışmaya başladıktan sonra iyice artan ve masa başında çalışırken şiddetlenen omuz ağrılarım var. O dönem soğuk algınlığı bunların üstüne geliyor. Dişimi sıka sıka ayağa kalkıp görevlerimi yerine getiriyorum. Bir yandan burada çalışmaya devam edip okulun son yılında work and travel için New York'a gidebilir miyim acaba diye düşünüyorum. Diğer yandan arkadaşımın söyledikleri aklımı kurcalıyor. Dayımı arayıp destek isteme fikrinden utanıyorum. Part-time iş arasam ne bulurum bilmiyorum. Okul bittikten sonra Türkiye'de içime sinen, kimseye muhtaç olmadan ayaklarımın üstünde durmama, insanca, onurlu bir hayat yaşamama, kiramı, faturalarımı ödememe, seyahat etmeme, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarımı karşılamama imkan verecek bir iş bulamamaktan korkuyorum. Tam zamanlı çalıştığım bu işte aldığım maaşla yaşamak istediğim yerlerde yalnızca kirayı karşılamam bile mümkün değil. Okul bittikten sonra böyle bir işte tam zamanlı çalışırsam eğer ailemin evinde kardeşimle paylaştığım odada yaşamaya devam etmem, o hayatı değiştirmek, daha iyi bir iş bulmak için yaşadığımdan hiçbir şey anlamadan hep geleceğe odaklanmam yapmam gerekir diye düşünüyorum. Yurt dışına gitmek istesem nasıl giderim bilmiyorum. Bir tek work and travel'ı biliyorum. Ona da okulun son yılında kabul edilmek çok zor ki zaten para lazım. Sforaya odaklanıp harcamadan biriktirmem lazım gidebilmek için. Tom'un yanına gitmek, onunla birlikte bir hayat kurmak fikri hiç cazip gelmiyor. Ben kendi ayaklarımın üstünde durmak, kendi sınırlarımı tanımak, başkasının ihtiyaçlarını, düşüncelerini hesaba katmadan bir hayat kurmak istiyorum kendime. Aynı masayı paylaştığım iş arkadaşım bir gün iş çıkışında birlikte yemek yiyelim mi diye soruyor. Olur diyorum. Benim hiç bilmediğim yerler biliyor Beyoğlu'nda. O akşam balkona gidiyoruz birlikte. Haliç ayaklarımızın altında manzara büyülüyor beni. Pizza yiyip bir şeyler içiyor. Bir yandan da sohbet ediyoruz. Hayallerimizden, hayattan konuşuyoruz. Gezmeye, kültür sanat konularına çok meraklı olmasına rağmen maddi olarak restoran gezmelerinin üstünde pek bir şey karşılayamıyor. Çalışkan ve eğitimli bir insan olmasına rağmen daha iyi kazanabileceği, daha iyi yanakları olan bir iş bulmakta güçlük çekiyor. Bunca çabadan sonra ben de kendimi benzer bir durumda bulmaktan korkuyorum. Eğitimli olmak, kültürlü olmak, çalışkan olmak, dil bilmek, iyi gözükmek gibi birçok şeyi bünyesinde barındıran ama doğru yerlerde tanıdıkları olmadığı için hep yeteneklerinin altında işler yapıp o kalibrede kazanan insanlarla karşılaşıyorum. Ben bir de bu iş bana uygun dediğim şeyler için kurumsal yerleri deneyip kapılarını açmayı da beceremediğimden başka ne yapabilirim bilmiyorum. Gazetelerde, televizyonlarda çalışma umuduyla henüz 17 yaşındayken girdiğim iletişim fakültesinin ikincisini bitirmek üzereyken ülkede herhangi bir yayın kurumuna girmenin düşüncesi bile nahoş bir duruma gelmiş vaziyette. Bir de böyle bir durum var. İlk hedefim, esas yapmak istediğim, eğitimini aldığım alan hakkında hayal bile kurmuyorum. Onurlu bir şekilde iş yapabileceğimi bilsem, medya sektörüne girebilmek için çabalar, bir süre çok az para kazanmayı göze alabilirdim belki ama sansür, gözaltılar, tutukluluklar şeklinde her geçen gün daha da kısıtlanan bu dünya artık sıfırdan benim içinde kendimi inşa etmeye çabalayabileceğim bir yer olmaktan çıkmıştı. Ferhan Şensoy'un da dediği gibi akıl almaz şeyler her geçen gün biraz daha olağanlaşmaktaydı memlekette. Ev ve aile içinde kendimi güvende hissetmiyordum. Ülke şartlarında kendimi güvende hissetmiyordum. Üstüne bir de güvende hissetmediğim bir iş yapamazdım. Bu konunun yasını bile tutmadım. İletişim fakültesinden alacağım diploma ne işime yarayacaktı henüz bilmiyordum ama beni gazeteci yapmayacağı kesindi. Ben bu hayalini kurduğum hayatı yaratma işini kendi kendime nasıl yapacaktım? Üstelik şimdi bir de üniversitenin son yılını öğrenci gibi geçirmemi öğütleyen arkadaşımın sözleri de çıkmıyordu aklımdan. İyileşmek Üzerine isimli kitabın açılışında Frank O'Hara'dan bir alıntı vardır. Şöyle der: "Zor zamanlarda kimi sevdiğimize tekrar tekrar karar vermek zorundayız. İnsanın kendine bir yön tayin etmesi, geleceği ve hayatı için kararlar alması, bunları düşersem kaldıracak biri olmaz diye düşünerek hep yedek planlarla birlikte yapmaya çalışması kolay değil. Bu dönemde sevdiğim ve seçtiğim kişiler, dünyayla, kendimle, olduğum ve olmak istediğim her şeyle etkileşim haline giriyor, kendimi nasıl hissedeceğime, dünyayı nasıl algılayacağıma etki ediyor gibi hissediyordum. Uzun süre evde zaman geçirmek umutsuzluğa sürüklenmeme sebep oluyordu. Okulda dersleri vermem gerekiyordu ama ortamı beni beslemiyordu. Yaptığım işten para kazanıyor ve öğreniyordum. Ama ne iş, ne ortam, ne de o şekilde çalışmak bana göre değildi. Amerika'da bir erkek arkadaşım vardı ama birbirimizden çok farklıydık ve ilişkiyi sürdürmek için motivasyonum yoktu. Tüm bunların içinde denizcilerin dünyasını sevmiştim. Bir numaralı denizci zaten bir can simidi gibi beliriyordu içimde zor zamanlarda. Gerçek bir ilişki içinde olmaktansa olumlu bir geleceğin hayalini kurmama aracılık ediyordu. Bu ikisinin yanında iyi bir iş bulma fikrini, bir de uzaklara gitme ihtimalini seviyordum. Uzaklarda insanlar iş bulup da insanca yaşamak için bu kadar hırpalanmaz diye düşünüyordum. Zor bir dönemiydi hayatımın ve ben kimi ve neleri sevdiğime tekrar tekrar karar veriyordum. Amerika'nın 16. başkanı Abraham Lincoln'un söylediği ya da ona atfedilen çok sevdiğim sözler vardır. Bunlardan biri, eğer bir ağacı kesmek için bir saatim olsaydı, İlk 45 dakikada sadece baltamı bilerdim sözü. İşte en başından buraya kadar anlattıklarım benim baltamı bilediğim ilk 40 dakika içinde yaşadıklarımı özetliyor. Kalan 5 dakikada okulu bitireceğim zamana kadar kalan süreyi temsil ediyor diyebiliriz. Bu bölümde hayatta bulunduğum yeri, endişelerimi ve düşüncelerimi toplu bir şekilde aktararak hikayenin devamında anlatacaklarıma zemin hazırlamaya çalıştım. Ferhan Şensoy'un da dediği gibi var olmak sermaye işi. Hazırda olmayınca var olmak isteyen kişinin önce o sermayeyi var etmesi gerekiyor. İstisnasız her birimiz kendimize bir hayat kurmak, iş güç sahibi olmak, dünyada kendimize uyan bir yer edinmek istiyoruz. Bazılarımız kendi kanatlarıyla uçmaya hazırlandığı bu süreçte mevcut yuvasında ve çevresinde güvende hissediyor, uçmak için aciliyet hissetmiyor, yapamazsam dönerim diyor. Bazılarımızınsa yuva içinde kaldıkça kanatları güçsüzleşiyor, yükseklere uçabilmek, bir daha dönmek zorunda kalmamak için kanatların gücü varken evden bir an evvel ayrılmak istiyor. Takvimde nereye denk geldiğini hatırlamadığım bir zamanda ben Amerika'dan döndükten sonra dayım ve babam anneannemin evinde denk gelmişler. Dayım benim Amerika'ya gitmiş olmamla ilgili bir şey söylemiş ve babam niye para verdin ki vermeseydin gibi bir yanıt vermiş dayıma. Öyle bir şey söz konusu değilken babam benim adıma borçlu olmaktan, borç ödeme fikrinden korkmuş. Amerika'ya gitmiş olmamın güzel bir şey olabileceği, konuşulacak bir tarafının olabileceği, bana katkı sağlamış olması gibi şeyler gelmemiş aklına. Bu olay bana çok uzun süre anlatılmadı ama anlatılmasına da gerek yoktu benim sahipsiz ve yalnız hissetmem için. Tepemizde bir çatı vardı, elektriğimiz suyumuz hiç kesilmedi, masamızda yemek de oldu, babam hep çalıştı, annem didindi, fiziken hiç çıplak kalmadım ama ruhen hep üşüdüm ve bunu hep sakladım. Olduğu haliyle hoşuma gitmeyen her şeyi göz ardı ederek, ortada varmış gibi yapılan aile birliğini ben de görüyormuşum gibi davranarak, ailem bana ne verebilir gibi bir düşünceyi aklımın ucundan bile geçirmeden, kendimi nasıl kurtarır, onlara da destek olurum diye düşünerek yaşadım. Uzun yıllar benim için harcadıkları her kuruşu geri ödediğimi hayal ettim. Zor günümde yanımda olup saçımı okşayacak birini, Amerika'ya gitmeme vesile olan kişiye gönülden teşekkür edebilecek, evladı adına minnet duyabilecek birini hayal etmek hiç aklıma gelmedi. Bu eksikliği bilinç düzeyine çıkartmak ve yüzleşmek, mesele haline getirmek o dönemde beni ilerlemekten alıkoyardı muhtemelen. Bana kendimi neden bu kadar değersiz hissettiriyorsunuz diye karşılarına çıkıp sormasam da, bunu kendime aktif olarak mesele haline getirmediğimi düşünsem de, çok uzun zamandır içimdeki cevheri, o ağacı kesmek için bilediğim baltamı saklıyordum onlardan. Hem aileden gelebilecek olan ışığım eksikti, onu tamamlamaya çalışıyordum dışarıda. Hem de bana vermedikleri o ışığın parladığını görmeleri fikrinden utanıyordum. Bir şekilde kendimi korumam gerekiyordu. İçgüdülerimle, el yordamıyla bulmaya çalışıyordum yolumu. Bundan sadece 10 yıl öncesinden bahsediyor olmama rağmen o dönemlerde psikoloğa gitmek, terapi desteği almak çok daha zor ulaşılır bir pozisyondaydı. Herkes için öyle miydi bilmiyorum ama benim algımda psikoloğa gitmek zenginler içindi. Önceki bölümde de bahsetmiştim. Keşke biri beni yönlendirseydi diye. En azından iş görüşmelerinde yaşadıklarımı anlayıp üstüne çalışma imkanım olurdu ama olmadı. Hep söylüyorum, bunlar keşke diyerek andığım şeyler değil. Kusursuz olarak geçmişten bugüne uzanan bir hayat öyküsü yok ki olsa çok sıkıcı olurdu muhtemelen. Zorluklarla başa çıkmak için yeteneklerimizi kullanıyoruz, öğreniyoruz onlardan, güçleniyoruz. Ama işte bazen kendi kendimize işin içinden çıkmakta zorlanıyoruz. Ben terapiye olumsuz yaşam deneyimlerini artık yönetemeyecek hale geldiğimde, tamamen kördüğüm olduktan sonra başladım. Bu podcast'i dinleyen hemen herkes benim 10 yıl önceki halimden çok daha bilinçlidir diye düşünüyorum. O zamanlarda bu konuları bu kadar açık konuşmuyorduk. Dünya bu kadar dijitalleşmemişti. Bugün kendinizi ve yaşadıklarınızı anlamak, hayatınızı iyileştirmek, daha verimli ve dengeli bir yaşam sürmek için terapiye başlamak istediğinizde bunu çok kısa bir süre içinde hayata geçirebilmeniz mümkün. Bunun için ilk adımı telefonunuzdan online terapi uygulaması Salus'u indirip profil oluşturarak atabilirsiniz. Profili oluşturduktan sonra Salus sizi ihtiyaçlarınıza uygun bir psikologla eşleştirecek ve ilk seansınızı gerçekleştirebileceksiniz. Seansların online olarak yapılıyor olması planlama ve sürdürülebilirlik açısından kolaylık sağlıyor. Yurt dışında yaşıyorsanız ana dilinize ve kültürünüze hakim bir uzmandan destek alabiliyorsunuz. Her kişi her terapistle uyum sağlayamıyor. Eğer böyle bir şey yaşanırsa uzman değiştirme imkanının olması ayrıca bir avantaj. Salus'a bu bölümün sponsoru olduğu için teşekkür ediyor. Terapiye başlamak isteyenler ve hali hazırda Salus kullanıcısı olanların faydalanması için açıklamalara %10 indirim kodunu bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.